Ayrım 9, sayfa 95. Ama 430. gece olunca demiş ki, neredeyse sevinçten uçacak gibi olmuş. Hizmetçilere, kadın kölelere ve hadım ağalarına onu hamama götürerek giysiler ve süslerle donatmalarını buyurmuş. Ve kadınlarla köleler içeri girip selamlar vermişler. O da kendilerine selamlarını en kibar bir şekilde ve sesinin en tatlı edasıyla ifade etmiş. Bunun üzerine onu şahane giysilerle donatmışlar. Boynuna değerli taşlardan bir gerdanlık takmış ve hamama götürüp orada yıkamışlar. Sonra da 14'üne dönüşmüş bir halde dairesine götürmüşler. Hepsi bu kadar. Hükümdar da yüreği iyice ferahlamış genç şehzadeye, "Ey bilge, ey bilgin hekim, ey felsefeyle donanmış kişi, mutluluktan yana şimdi ne olmuşsa senin değerin ve lütfun sayesinde olmuştur. Allah bizim üzerimizdeki iyileştirici soluğuna kuvvet versin," demiş. O da, "Hükümdarım, tedaviyi tamamlamak için senin mahiyetin, muhafızların ve birliklerini, genç kızı da yanına alarak ve abanoz atı da oraya taşıtarak onları ilk kez bulduğun yere gitmen gerekli. Bil ki onu tutkunluğa uğratmış olan şeytansı bir eciniden başkası değildir. Ben orada gerekli şeytan çıkartma işlemlerini yapacağım. Yoksa bu ecinli yeniden gelip her ay onu tutkunluğa uğratır ve yeniden başladığımız yere geliriz. Oysa şimdi ben bir kez duruma egemen olursam onu kıstırır ve öldürürüm," diyerek yanıt vermiş. Rum ülkelerinin hükümdarı, "Tüm dost yüreğim ve gerekli saygıyla," diyerek haykırmış. Ve hemen şehzade ve genç kıza eşlik ederek ve tüm birlikleri kendisini izlerken söz konusu çayırın yolunu tutmuş. Hepsi birlikte buraya gelince Kamer-ül-Akmar genç kızı abanoz atın üzerine bindirmeleri ve onların ikisini birden hükümdarın ve birliklerin açık seçik olarak göremeyeceği büyük bir uzaklığa taşımaları buyruğunu vermiş ve buyruğu o anda yerine getirilmiş. O zaman Rum ülkeleri hükümdarına, "Şimdi senin iznin ve iradenle tütsüleme ve büyü işlemlerine girişecek ve insan ırkının düşmanı olan bu ecinliği bir daha zarar vermeyecek şekilde ele geçireceğim. Bundan sonra abanoz gibi görünen bu ata binecek ve genç kızı da terkisine bindireceğim. O zaman atın sağa sola kıpırdanmaya başladığını ve birden harekete geçerek atılıp senin önünde saygıda bulunmak için durduğunu göreceksin. O zaman kendisinin bizim irademize tamamen boyun eğmiş olduğunu anlayacaksın. Bunu izleyerek genç kıza istediğin gibi davranabilirsin," demiş. Rum ülkelerinin hükümdarı bu sözleri işitince sevincin sınırlarına dayanırcasına sevinmiş. O sırada Kamer-ül-Akmar atın üzerine binmiş ve arkasına da genç kızı sağlam bir şekilde bağlamış. Ve bütün gözler kendine çevrilmiş bulunduğu ve ne yapacağını merakla beklediği bir sırada yükselme düğmesini çevirmiş. At da atılımını yaparak onlarla birlikte doğru bir çizgi halinde göğe doğru ağmış ve göğün yükseklerini çıkarak gözden kaybolmuş. Rum ülkelerini hükümdarı gerçeği bilmekten uzakta birlikleriyle beraber çayırlıkta beklemeyi sürdürmüş ve yarım saatlik bir süreyle onların dönüşünü beklemiş. Ama dönmediklerini görünce gidip onları sarayda beklemeye karar vermiş. Bu da aynı şekilde boşuna bir bekleyiş olmuş. O zaman zindanda bulunan yaşlı çirkin adamı düşünmüş ve onu huzuruna getirtmiş. Kendisine, "Ah yaşlı hain, ah maymun kıçı, sen nasıl olur da bu sihirli ve şeytansı ecinlilerin egemen olduğu atın gizlerini benden saklarsın. İşte şimdi at, genç kızı iyileştiren hekim ve genç kızla birlikte havalara uçtu. Ve kim bilir başlarına neler gelecek. Ayrıca hamamdan çıkınca kızın donatılması için verdiğim hazine değerindeki şeylerin yetişinden de seni sorumlu tutuyorum. Şimdi başını gövdenden uçuracağım," demiş ve hükümdarın bir işareti üzerine cellat ilerleyip bir savruşta İranlığı ikiye ayırmış ve işte burada bunlar olmuş. Şehzade Kamer-ül-Akmar ve Sultan Şems-ün-Nehar'a gelince gök yolculuğunu huzur içinde sürdürmüşler ve tam bir güven içinde Şah Sabur'un hükümet merkezine ulaşmışlar. Bu kez artık bahçedeki köşke değil sarayın taraçasına inmişler ve şehzade sevgilisini güvenli bir yere bıraktıktan sonra ana ve babasına geldiklerini bildirmeye gitmiş ve onların gözyaşlarına ve umutsuzluğa gömüldükleri daireye girmiş. Orada Şah'ı, Sultan anasını ve kız kardeşleri olan üç sultanı bulmuş ve onları kucaklayarak selamlamış. Onu gören yakınlarının ruhu mutlulukla dolmuş ve yüreklerinden kederin, işkencelerin yükü kalkmış. O zaman onların dönüşünü ve sana hükümdarının kızının gelişini kutlamak üzere Şah Sabur kentte oturanlar için büyük şenlikler ve tam bir ay süren eğlenceler düzenlenmiş. Kamerül Akmar da gerdek odasına girerek genç kızla birlikte uzun mutlu geceler geçirmiş. Bunu izleyerek Şah Sabur artık ruhu huzurlu, abanoz atı parçalatmış ve işleyiş düzenini imha etmiş. Kendi bakımından Kamerül Akmar bir mektup yazarak, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 432. gece olunca demiş ki, kendi bakımından Kamerül Akmar sana hükümdarına bir mektup yazarak tüm öyküyü kendisine açıklamış ve evliliklerini ve birlikte tam bir mutluluk içinde bulunduklarını bildirmiş. Ve bu mektubu şahane armağanlar ve büyük değerdeki nadir eşya ile birlikte bir ulakla hükümdara ulaştırmış. Haberci Yemen ülkesinde Sana'ya gelince mektubu ve armağanları sultanın babasına vermiş. O da mektubu okuyunca sevincin sınırına ulaşmış ve armağanları kabul etmiş. Bunu izleyerek o da kendi bakımından Şah Sabur'un oğlu olan damadı için çok değerli armağanlar hazırlamış ve bunları aynı ulakla kendisine göndermiş. Eşinin babasından gelen bu armağanları kabul eden yakışıklı şehzade Kamerül Akmar son kertede sevinmiş. Çünkü yaşlı Sana hükümdarının ikisi için de davranışlarından dolayı gücengin olduğunu sanarak üzülüp duruyormuş. Bundan böyle her yıl yeni mektuplar ve yeni armağanlar göndermeyi de adet edinmiş. Ve bu şekilde davranmayı Sana hükümdarının ölümüne kadar sürdürmüş. Sonra kendi babası Şah Sabur sırası gelip ölünce ülkenin tahtına sahip olmuş ve yeni Yemen hükümdarı ile çok sevdiği ve en küçük kız kardeşini evlendirerek hükmetmeye başlamış. Bunu izleyerek ülkesini bilgelikle ve halkını insafla yönetmiş ve böylece tüm ülkeler katında bir üstünlük ve tüm yurttaşlarının yüreklerinin bağlılığını kazanmış. Ve kendisiyle eşi Şems-ül Nehar, zevklerin imha edicisi ve dost meclislerinin dağıtıcısı, saray ve kulübelerin yağmacısı ve mezarların mimarı ve kabirlerin azık bağlayıcısı onları ziyaret edinceye kadar en hoş, en tatlı, en huzurlu, en sakin yaşamı sürdürmüşler. Ve şimdi hiç ölmeyen, tek yaşayana ve ellerinde görünen görünmeyen alemlerin egemenliğini bulunduran Yüce Tanrı'ya şükürler olsun diyorum. Ve vezirin kızı Şehrazat böylece öyküyü bitirerek susmuş. Bunun üzerine Şah Şehriyar ona, bu öykü Şehrazat harikaydı. Bu olağan dışı abanoz atın işleyiş tarzını bilmek isterdim doğrusu demiş. Şehrazat, ne yazık ki imha edilmiş demiş. Şehriyar da, vallahi içim bunu araştırmanın merakiyle dolu demiş. Şehrazat da, öyleyse ey bahtı güzel şah, senin ruhunu dinlendirmek için bana bildiğin en ferahlatıcı öyküyü, Fındıkçı Delile ile kızı Fettan Zeynep'in öyküsünü anlatmama izin verirsen, emirlerini yerine getirmeye hazırım demiş. Şah Şehriyar da, vallahi konuşabilirsin. Çünkü bu öyküyü bilmiyorum ben. Bundan sonra başın hakkında karar veririm diye haykırmış. Bunun üzerine Şehrazat demiş ki, Fındıkçı Delile'nin hilelerinin öyküsü. Anlatırlar ki, ey bahtı güzel şah, Bağdat'ta Halife Harun Reşit döneminde ikisi de sihirbazlık ve hırsızlıkta nam salmış, Güve Ahmet adında birisiyle Felaket Hasan adında bir diğer kişi yaşamaktaymış. Bu mesleklerdeki yaptıkları tam anlamıyla akıl almaz şeylermiş. Bundan dolayı her çeşit marifetten yarar sağlamasını bilen halife onları nezdinde çağırtmış ve kendilerini kolluk amiri yapmış. Bu maksatla her biri birer onur giysisiyle donatıp aylık biner altın dinar maaş bağlamış ve emirlerine 40'ar kişilik atlı muhafız birliği vermiş. Böylece Güve Ahmet kentin kara bölgelerinin güvenliğini, Felaket Hasan da nehrin ve su kenarındaki bölgelerin güvenliğini sağlayacakmış. Ve ikisi birden büyük şenliklerde biri halifenin sağında öteki solunda yer alıyormuş. Onların bu görevlere atandıkları gün Bağdat valisi Emir Halit ile birlikte her birinin 40 yiğit atlısı yanlarında olduğu halde görüldükleri bir sırada bir tellalın şöyle haykırdığı duyulmuş. Ey sizler, Bağdat halkı, halifenin buyruğunu dinleyin. Bilin ki sağ kol namı diğer Güve Ahmet ve sol kol namı diğer Felaket Hasan, kolluk amirleri olarak atanmışlardır. Ve siz onlara her vesileyle saygı göstermeli ve itaat etmelisiniz. Aynı zamanda Bağdat'ta adı Delile olan ama daha çok Fındıkçı Delile namıyla tanınan ve iki kızı bulunan korkunç bir yaşlı kadın yaşıyormuş. Bu kızlardan biri evli ve adı Kavruk Mahmut olan bir haylazın anasıymış. Öteki de henüz evlenmemiş olup Fettan Zeynep adıyla tanınmış. Yaşlı Delile'nin kocası önceleri tüm ülkelerin mektup ve haberlerini taşıyan güvercinlerin sorumlusu olarak önemli bir kişiymiş. Varlığı halife için yerine getirdiği görev dolayısıyla diğer kent çocuklarının varlıklarından daha değerli ve daha yararlıymış. Bundan dolayı Delile'nin kocası onurlar ve ayrıcalıklarla donanmış bulunuyor ve her ay 1000 dinar maaş alıyormuş. Ama sonra ölüp unutulmuş ve ardında yaşlı bir kadına 2 kız çocuğu bırakmış. Ve gerçekte bu Delile kurnaz ve hilebaz, düzenbaz, hırsız, sahteci ve her türden kötü işe yatkın, iblise bile hile ve aldatıcılıkta ders verebilecek tinette, yılanı bile deliğinden çıkarır bir büyücüymüş. Böylece Güve Ahmet ile Felaket Hasan'ın kolluk amirleri olarak işe başladıkları gün, genç Zeynep bu durumu halka bildiren ilanın okunuşunu işitmiş ve anasına, "Baksana ana, şu Güve Ahmet denen kopuk Mısır'dan kovulup kaçarak Bağdat'a geldikten sonra gelişinden bu yana yapmadık kötü iş bırakmadığı halde öyle ün kazanmış ki halife onu sağ kolun güvenlik amiri yapmış. Meslektaşı Felaket Hasan denen şu bir bal kabağı kadar uyuz, kel kafalıyı da sol kolun güvenlik amirliği göreviyle donatmış. Ve bunların önüne her gün gece gündüz halifelik sarayında sofra açılacakmış. Ve biz ne yazık ki evimizde oturuyoruz, işsiz, unutulmuş ve herhangi bir onur ya da ayrıcalığımız olmaksızın ve de bizimle ilgilenecek hiç kimse bulunmaksızın yaşıyoruz demiş. Delile de başını sallamış ve evet vallahi kızım demiş. Bunun üzerine Zeynep ona öyleyse kalk bakalım anne, bir çare göster de biz de yolumuzu bulalım ya da bir şeyler kıvır da Bağdat'ta ünlenelim ve anılan kişiler olalım. Böylece ünümüz halifenin kulağına erişsin ve babamın ayrıcalıkları ve maaşı bize iade edilsin demiş. Fettan Zeynep bu sözleri anası Fındıkçı Delile'ye söyleyince o da başım üzerine yemin ederim ki kızım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 433. gece olunca demiş ki başım üzerine yemin ederim ki kızım şu Bağdat'ta birinci dereceden birkaç oyun çevirecek ve böylece gerek Güve Ahmet'in gerekse Felaket Hasan'ın oynadığı oyunları fersah fersah aşacağım diye yanıt vermiş. Ve o saat ve o anda kalkarak yüzünü bir ihramla örtmüş, kolları topuklarına kadar incek uzunlukta abartılı bir harmaniyeye bürünerek ve beline geniş bir yün kuşak sarınarak fakir dervişlere dönüşmüş. Ve içine 3 altın dinar attığı ve ağzını hurma lifiyle tıkayıp ağzına kadar suyla doldurduğu bir ibriği eline alarak ve göğsüne ve omuzlarına iri tanelerden oluşmuş ve bir odun demeti kadar ağır tesbihler dolamış ve eline sufi dilencilerin taşıdığı gibi kırmızı, sarı ve yeşil bezlerden yapılmış bir bayrak alarak girdiği bu gülünç kılıkla evinden çıkmış. Ve yüreği şeytanların dolaştığı yörelerde 4 nal yol alırken ve düşüncesi sapık ve korkunç hileler arayarak yoğunlaşırken yüksek sesle Allah Allah diye haykırarak dilinden dualar saçıyormuş. Böylece bir sokaktan ötekine geçerek kentin birçok semtini dolaşmış. Sonunda mermer döşenmiş yolu süpürülmüş ve yıkanmış bir çıkmaz sokağa ulaşmış. Ve bu sokağın dibinde üzerinde şahane bir alçı saçaklığı bulunan büyük bir kapı görmüş. Kapının eşiğinde de kendine özgü giyimiyle göze çarpan mağrıplı bir kapıcı oturuyormuş. Kapı bronzdan halkalarla süslenmiş ve sandal ağacından yapılmış olup üzerinde de gümüş bir kilit varmış. Bu ev yaptığı hizmetlerden ötürü halife tarafından maaşa bağlanmış, taşınır taşınmaz pek çok malın sahibi ve hatırı sayılır bir kişi olan muhafızların komutanına aitmiş. Ama bu zat pek hiddetli ve kötü tavırları olan birisiymiş. Her zaman söze başlamadan dayağa baş vurduğundan Sokak Döveci Mustafa adıyla anılırmış. Sokak Döveci çok sevdiği güzel bir genç hanımla evliymiş. Ve ilk girişimde bulunduğu gece yaşadıkça ondan başka ikinci bir kadınla evlenmemeye ve evinden dışarıda tek bir gece bile geçirmemeye yemin etmiş bulunuyormuş. Ve bu böylece Sokak Döveci Mustafa'nın bir gün divana çıkıp orada her bir emirin bir ya da iki oğlu olduğunu gördüğü güne kadar sürmüş. Tam da o gün hamama gitmiş ve bir aynaya bakarken yüzünü tüm olarak kaplayan siyah sakalların arasında oldukça fazla beyaz tüy bulunduğunu görmüş ve kendi kendine "Babanı elinden alan yüce varlık, sana hala bir oğul vermeyecek mi?" demiş ve evine giderek karısını bulmuş ve asık bir yüzle ona tek bir söz söylemeden ve yüzüne bakmadan divana oturmuş. O zaman karısı yanına yaklaşmış ve ona "Hayırlı akşamlar olsun" demiş. O da "Karşımdan çekil git, seni gördüğüm günden bu yana hayırlı hiçbir şey olmadı" demiş. Kadın da "Nasıl oluyor bu?" deyince "Seninle gerdek gecesi ilk sevişmemizde bana senin üzerine başka bir kadın almayacağıma yemin verdirdin. Ben de sana söz verdim. Ama bugün divanda gördüm ki her emirin bir ya da iki oğlu var. O zaman aklıma ölme fikri geldi ve Tanrı'nın bana bir oğul hatta bir kız bile vermemesinden dolayı son derece üzüldüm. Ve çok iyi biliyorum ki ardında evlat bırakmayan kişinin ileride anısı da silinir. İşte yüzümün asıklığı bu nedenledir. Ey tüm tohumumu kayalık yerlere dökülürcesine harcayan kısır yaratık" demiş. Bu sözleri işitip yüzü kızaran genç kadın, "Senin böyle konuşman yersiz. Tanrı'nın adı üstüme ve yöreme olsun. Gecikme benden doğmuyor. Bunun kusuru bende değil. Ben baharat ve kökler döverek kaç havan eskittim ve bunların tozunu ilaç diye kısırlığa karşı kullandım. Gecikmenin nedeni sen kendinsin. Sen yassı burunlu bir katırdan başka bir şey değilsin. Yumurtalarında koyuluğu olmayan bir sıvı, taneleri de dölsüz" diye yanıt vermiş. O da "Öyle olsun. Ama gezimden döndüğüm andan başlayarak senin üzerine bir karı daha alacağım" diye onu yanıtlamış. Kadın da "Bahtım ve kaderim Tanrı'nın takdirindedir" demiş. Bunun üzerine adam evden çıkmış. Ama sokağa çıkınca olup bitenden pişmanlık duymuş. Karısı olan genç kadın da kocasına karşı biraz yakışıksız konuştuğunu fark etmiş. İşte mermer döşeli çıkmazdaki evin sahibinin durumu böyleymiş. Fındıkçı delilenin durumuna gelince o da şöyleymiş. Evin duvarları altına gelince emirin genç karısının pencerede oturduğunu ve güzellikten yana süslendiği mücevherler kadar parlak ve giyindiği kar beyazı giysi kadar beyaz ve billur saçan bir avize gibi aydınlık olduğunu görmüş. Bunu görünce yaşlı felaket taşıyıcı kendi kendine "Ey delile, işte senin için hile torbasını açmanın zamanı geldi. Bakalım bu kadını kocasının evinden ayırabilecek ve mücevherlerini yağmalayıp güzel giysilerinden soyabilecek ve kendine mal edebilecek misin?" demiş. Bunun üzerine emirin penceresinin altında durmuş ve yüksek sesle Tanrı'nın adını anıp "Allah, Allah ve siz hepiniz Allah'ın sevgili kulları, iyilik yapmayı seven veliler, yolumu aydınlatın" demiş. Bu yardım istemlerini duyup dilenci gibi giyinmiş bu başı örtülü yaşlı kadını görünce mahallenin tüm kadınları harmanisinin uçlarını öpmeye ve onun hayır duasını almaya koşmuşlar. Ve emir sokak dövecinin karısı da "Allah belki de bu yaşlı ermiş aracılığıyla bize lütufta bulunacak" diye düşünüp gözleri heyecandan yaşarmış. Genç kadın hizmetçisini çağırmış ve ona "Git kapıcımız Şeyh Ebu Ali'yi bul, elini öp ve ona Hatun hanımım bize Tanrı'nın lütfunu sağlayacak olan şu mübarek kadını eve almanı rica ediyor de" demiş. Hizmetçi de kapıcıyı bulmaya gitmiş ve elini öptükten sonra ona "Ey Şeyh Ebu Ali, Hatun hanımımız bize Allah'ın lütfunu sağlasın diye şu saygın yaşlı kadını içeri almanı istiyor. Belki de hayrı hepimize dokunacaktır" demiş. O zaman kapıcı yaşlı kadının yanına yaklaşarak ilkin elini öpmek istemiş ama birdenbire şiddetle irkilerek bundan sakınmış ve ona "Çabuk buradan uzaklaş. Sen ki dualarını tüm uşak takımı gibi abdest almadan yaparsın. Kirli dokunuşunla bana" deyip abdestimi bozup boşlama" demiş. Kadın da ona, Allah seni bu zilletten kurtarsın ey kapıcı Ebu Ali. Çünkü Tanrı'nın ve velilerinin yüce lütufları senin üzerinedir demiş. Onun bu sözleri kapıcı Ebu Ali'yi çok etkilemiş. Çünkü 3 aylık bir süredir sokak döveci Emir onun ücretini ödememekte, o da bu yüzden epeydir tedirgin bulunmakta, alacağını hangi yoldan ele geçireceğini bir türlü bilememekteymiş. Bundan dolayı yaşlı kadına, "Anacığım, ibriğinden bana biraz kutsal su ver, böylece senin hayır duanı alayım," demiş. Bunun üzerine kadın sırtından ibriğini indirmiş ve onu havada birkaç kez silkelemiş, öyle ki hurma liflerinden oluşan tıkaç yerinden fırlamış ve ibriğin içindeki 3 altın dinar sanki gökten gelmişçesine yere düşüp yuvarlanmış. Kapıcı da ivedi davranıp onları yerden almış ve içinden "Şükür Allah'a, bu yaşlı dilenci kadın gizli hazinelerin emrinde bulunduğu erenler içinden bir eren. Ona benim ücretini alamamış, en zorunlu ihtiyaçlarını bile gideremeyecek fakir bir kapıcı olduğu malum oldu. Ve duasının bereketiyle havadan bu 3 dinar yağdı," demiş. Sonra dinarları yaşlı kadına uzatıp ona, "Hala, belki de ibriğinden düşmüş olan şu 3 dinarı al," demiş. Kadın, "Paranı al da yanımdan uzaklaş. Ben bu dünyanın işleriyle uğraşanlardan değilim. Hayır, asla. Bu parayı kendin için saklayabilir, emirin vereceği maaşın yerine bunları kullanarak biraz ferahlayabilirsin," diyerek yanıt vermiş. Bunu duyan kapıcı ellerini havaya kaldırmış ve "Yardımlarından dolayı Tanrı'ya övgüler olsun. Tanrı esinlenmesinin bir tecellisi bu," diye haykırmış. Bu sırada hizmetçi kız zaten yaşlı kadına yaklaşmış bulunuyormuş. Onun elini öptükten sonra kendisini çabucak genç hanımının yanına götürmüş. Yaşlı kadın genç hanımın yanına gelince güzelliğinden şaşkınlığa uğramış. Çünkü genç kadın tılsımlı bir yüzüğün açıp ortaya çıkardığı bir hazine kadar ışık saçıyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.